Ayrım 4, sayfa 68. Sosyal yapı, sosyalleşme, kimlik ve din. A. Sosyal yapı. Sosyal yapının toplum ve toplumsal ilişkilerle doğrudan bağlantılı bir kavram olması sebebiyle burada öncelikle toplum ve toplumsal ilişkilerden söz edilmesi uygun olacaktır. 1. Toplum. İnsan toplumsal bir varlıktır ve normal şartlarda bir toplum içinde yaşar. Toplum, bir yelpaze gibi yan yana sıralanmış ekonomi, hukuk, sanat, eğitim, siyaset, din gibi tüm kültürel alanları kapsayan bir kavramdır. Toplumsal hayatta söz konusu alanların hepsini taşıyan zemin, onların kök saldığı ve filizlendiği topraktır. Toplum, ortak bir kültürü paylaşan, belli bir toprak parçasında yerleşik ve kendilerini birçok yönden birleşik ve özgün bir varlık olarak gören bir grup, parantez içinde Marshall 1999-732 olarak tanımlanabilir. Toplum, büyük ölçüde yığınlardan oluşsa bile bu yığınları bir arada tutan bağlar, parantez içinde temel çıkarlar, ortak amaçlar, dil, tarih ya da kültür birliği ve benzeri vardır. Toplum veya grup içindeki bireylerin birbirlerine yönelik etki ve tepkileri sosyal etkileşim sürecini oluşturur. Sosyal etkileşim sayesinde bireyler içinde yaşadıkları sosyal gerçekliği inşa ederler. Bireyler tarafından inşa edilen toplumsal yapıda döngüsel olarak bireylerin ilişkilerini düzenleyip yönetmeye başlar. Parantez içinde Akan 2010-79. Bu durumda toplum, insanları etkileyen sosyal ilişkiler bütünü bir sosyal ilişkiler ağıdır. Sosyal ilişkiler kavramı toplumsal yapıyı anlamada anahtar göstergedir. Bir torbaya koyduğumuz kum, çakıl taşları ve zamk parçaları arasındaki fiziksel ilişkinin kendi başına mozaiği oluşturması gibi toplum da yalın olarak insanlardan meydana gelmez. Gerçekte toplumu oluşturan sosyal ilişkilerdir. Parantez içinde Özkalp 1998-7. Bizi burada ilgilendiren toplumun fiziksel değil, sosyal yapısıdır. Yapı kavramını teşkilatlanmış, parantez içinde organize edilmiş ilişkiler bütünü, bu bağlamda toplumsal rollerin bileşkesi ve toplumsal norm ve değerler olarak da düşünebiliriz. Ayrıca toplumun demografik niteliği, parantez içinde nüfusun mutlak miktarı, artış hızı, cinsiyete, yaşa ve mesleklere göre dağılımı, iktisadi faaliyet dallarına göre durumu, nüfusun barınma ve yerleşme şekli, eğitim seviyesi, toplumun kırsal ya da kentsel açıdan ayrımı, tabakalaşma biçimi gibi hususlar da toplumsal yapıyı oluşturur. Kısacası toplum, bireyler ve bireyler arasındaki toplumsal ilişkiler ağını ve bunların dolayımında şekillenen statüler, roller, kurumlar, gruplar gibi geniş kavram öbeklerini kapsayan bir bütündür. Statü ve rollerimiz. Statü, bizim toplum içinde işgal ettiğimiz konumumuzu gösterir. Bizler aynı anda çok sayıda statüye sahibiz. Bir öğretmen olabiliriz ama aynı anda evlat, anne, baba, kardeş, amca, abla, esnaf, sporcu veya başka mesleklerden biri konumunda da olabiliriz. Davranışlarımız büyük ölçüde o an içinde bulunduğumuz en belirgin statülerimiz, parantez içinde kilit statü tarafından şekillendirilir. Statüler genellikle atfedilen, parantez içinde ascribed ve kazanılmış, parantez içinde achieved statüler şeklinde iki grupta değerlendirilir. Doğumla kazandığımız cinsiyetimiz, ırkımız, birinin evladı oluşumuz gibi gayri iradi sosyal konumlarımız atfedilen statülerdendir. Buna karşın başarılmış, parantez içinde kazanılan statüler ise kendi irade ve çabalarımızla ulaştığımız toplumsal konumlardır. Statüler beklenen görevleri, sorumlulukları ve yapılması gereken rolleri de, parantez içinde davranışlar, beraberinde getirir. İnsanların farklı statülerine bağlı olarak rol beklentilerinin farklılaşması sonucunda karşılaşılabilecek gerginlik durumları ise rol çatışması olarak tanımlanır. Örneğin bir annenin sosyolog statüsüyle başka bir şehirde konferansa gideceği gün, 10 yaşındaki oğlunun da okulunda tiyatro oyununda bir rolü olabilir. Bu durumda birey sosyologluk statüsüyle analık statüsünün gereklerini yerine getirmenin yol açtığı bir rol çatışmasına düşebilir. Parantez içinde Newman 16. Çeşitli ihtiyaçları karşılamak üzere beliren sosyal ilişkiler, gelişi güzel değil toplumsal statüler, roller çerçevesinde norm ve değerlere bağlı olarak belirli bir düzen ve hiyerarşi içinde şekillenirler. Bireyler birbirleriyle etkileşime girdikleri anda sosyal yapının söz konusu temel dinamiklerini, diğer insanların tutum ve beklentilerine dikkate almak zorundadırlar. Dolayısıyla sosyal ilişkiler sınırsız, özgür ve karmaşık bir ortam içerisinde değil, belirli bir düzen içinde şekillenirler. Toplum içerisinde insanların davranışlarını ve ilişkilerini düzenleyen inanç, doktrin, hukuk, gelenek, norm ve değerler sistemine Durkheim toplumsal olgu adını verir. İnsanları bir arada tutan ve düzeni sağlayan şeyler toplumsal olgularıdır. Sosyal ilişkilerinin düzenlenmesinde toplumsal kontrol mekanizması işlevine sahip bu olgular bireylere baskı yaparak onları belirli istikamette davranmaya zorlar. Bir bütün olarak toplumsal yapı, norm ve değerler aracılığıyla insanları belirli eylemler, düşünceler ve eğilimlere zorlar. Sınırlamalar koyar ve sapma halinde sapkınlara yaptırım uygular. Parantez içinde Durkheim 1985-41. Ahlak, hukuk sosyolojisi ile politik sosyoloji, bireylerin kendi kültürlerini yaşamaya, kolektif tutumlara katılmaya, kendi toplumlarının norm ve değerlerini paylaşmaya, toplumsal rolleri doğru olarak yerine getirmeye ve geleneklere saygı duymaya iten araçların neler olduğunu açıklamaya çalışır. Toplumsal norm ve değerler, örf, adet, gelenek ve töreler, bireyin içinde bulunduğu toplumla bütünleşmesini sağlayan sosyal düzenleme araçlarıdır. Tüm toplumlar iyi ile kötüyü, güzel ve çirkini, ayıp olanla olmayanı tanımlayarak varlıklarını sürdürürler. Yanlış davranan bir çocuğa, "Utanmıyor musun? Yaptığın çok çirkin." diyerek toplumun normlarını ve değerlerini çocuğun kafasına sokmaya başlamış oluruz. İkinci, toplumsal normlar. Latince norma, parantez içinde marangoz gönyesi sözcüğünden alınan norm, kural ya da ölçü anlamında kullanılmaktadır. Toplumsal normlar, parantez içinde ar, kaide, çoğu kavait, insan davranışlarının kendilerine göre ölçüldüğü, değerlendirildiği, beğenildiği ya da kınandığı ölçü ve kurallardır. Her kültürde toplumsal düzeni sağlayan, bireylere yol gösteren, doğru ve yanlışı belirleyen yazılı veya sözlü kurallara toplumsal norm adı verilir. Toplum içinde yaşamlarını sürdürürken bireyler bu kural ve toplumsal beklentilere uymak zorundadırlar. Yazılı normları kanunlar, yönetmelikler ve yasalar, yazısız normları ise örf, adet, töre ve gelenekler oluşturur. Yazılı normlara uymayan insanlara yasal cezai müeyyideler uygulanırken, yazısız normlara uymayanlar için yaptırım gücü, en hafif tasvip etmemeyi gerektiren dudak bükmekten başlar, gruptan atılmaya hatta öldürmeye kadar gider. Bir grupta var olan normlar bazı üyeler tarafından dikkate alınmadığında diğerleri onlara karşı yaptırımlar uygulamaya hazırdırlar. Yaptırımlar ödül ve ceza olarak bireylerin karşısına çıkar. Bir bakıma ödül ve ceza ile normlar güvence altına alınırlar. Norma uygun olan bir davranış ödüllenirken uygun olmayanlar cezalandırılır. Norm, ihlallerine genellikle toplumda geçerli bulunan din, ahlak ve hukuk kurumu tarafından yaptırım uygulanır. Örneğin, hırsızlık dini bakımdan günah, ahlaki bakımdan kötü ve hukuki yönden de cezalandırılması gereken bir eylemdir. Normlar, ekseriyetle insan hürriyetini sınırlayan emir ve yasaklardan müteşekkil bir engelleme kalıbı olarak anlaşılmaktadır. Elbette bütün emir ve yasaklar norm etiketine dahil değildir. Norm olmanın en bariz ayırıcı vasfı, ilgili topluluğun çoğunluğu tarafından ahlaki bir ilke olarak benimsenmiş, kabul edilmiş olmasıdır. Normları trafik lambalarına benzetebiliriz. Trafik lambalarının araçların belli bir düzen içinde birbirine girmeden trafik akışını düzenlemesi gibi, toplumsal normlar da sosyal ilişkilerin seyrinin muayyen bir intizam içinde cereyan etmesine temin ederler. Hukuki normlar çoğunlukla toplumdaki tüm bireylerin ortak çıkarlarını korumak amacıyla vaz edilmiş ilkelerdir. Hukuki normlar ile dini normlar arasında bir uyum aranır. Bu uyum, rasyonel toplum düzeni için oldukça önemlidir. Söz gelimi, dini nikahın bir din görevlisi ya da ehil bir kimse marifetiyle gerçekleştirilmesi Müslüman toplumlarda dini bir normdur. Bununla birlikte nikah akitlerinin kayıt altında tutmanın kaçınılmaz bir zorunluluk olması sebebiyle devlet resmi kaydı olmayan nikahları engelleyici kararlar alabilir. Normlar büyük ölçüde hukuk ya da din aracılığıyla sistemleşmiş ve çoğu defa halkın gücüyle de yaptırım uygulanan kurallardır. Hukuk ya da din aracılığıyla sistemleşmiş normların dışında kalan ve geleneksel davranışlar içinde ritüelleşmiş normlar töre olarak adlandırılır. Töre sözcüğü yazılı olmayan ama fertlerin uyması gereken güçlü bölgesel kurallara göndermede bulunur. Töre ve normlar. Norm, ihlallerinde törenin de belirgin yaptırım gücü vardır. Namus ve töre cinayetlerinin art alanında töreden kaynaklanan toplumsal normları görmemek imkansızdır. Yetişkin bir erkek, eşi, kızı ya da kız kardeşi gibi bir yakınının kötü yola düşmüş olduğunun haberini alınca böyle bir eyleme kalkışabiliyor. Ona bu haberi getirenler, yakını olan söz konusu kadının bazı davranışlarının o yörenin sosyal normlarına uymadığını görüyorlar. Ve sosyal normun altında yatan sosyal değerin korunması için harekete geçiyorlar. Tasvip edilmeyen davranış konusunda dedikodu yapmak ona ceza verici tepkilerden biridir. Büyük bir ihtimalle birçok kimse ona gidip sen ne biçim erkeksin, o kadın böyle davranırken sen onu öldürmeden nasıl toplum içine çıkarsın mesajını vermişlerdir. Parantez içinde Cüceloğlu 1997 547. Bir toplumda herkes tarafından bilinen norm sistemlerinden biri de nezaket normlarıdır. Bireylerin birbirleriyle kurdukları sosyal ilişkilerde bazı toplumsal kalıplara uyulması beklenir. Bunlar bir başkasıyla konuşma şekli, ilk selam vermesi gerekenin kim olduğunun belirlenmesi, diş temizliğinin ya da makyajın yapılabileceği ortamlar, kimin el sıkıp kimin sıkamayacağı gibi sosyalleşme sürecinde öğrenilen ve bir kurallar sisteminin parçaları olan normlardır. Bu kurallara uymadığımızda en azından suçluluk duygusu hissederiz. Parantez içinde Menras 2009 111. Genel olarak normlar en üst düzey bir otoriteye, etkili yaptırımlara ve dolayısıyla da bağlayıcı bir güce sahiptir. Bu şekilde toplumsal olarak sistemleştirilmiş normların insanlar tarafından önemsenmemeye ya da açıkça reddedilmeye başlaması, bir zamanlar bunların zorlayıcı etkisine maruz kalmış insanların kendilerini gerçekleştirme özgürlüğüne kavuştukları anlamına gelmez. Zira toplumsal normları dikkate almayan bireyler, bu sefer de kendi içgüdü ve dürtülerinin köleleri haline gelirler. Parantez içinde Bauman 2017 91. O halde toplumsal normlar, bireylerin kendi yıkıcı ve neredeyse intihar anlamına gelen tercihlerine ve dizginsiz arzularına karşı yegane etkili korunma düzeneğidir. 3. Toplumsal değerler. Bütün normal insan davranışları mutlaka bir değer ile ilişkilidir. Örneğin ben doğru olmaya çalışıyorsam bu doğruluğu bir değer olarak görmemdendir. Doğruluğu bir değer olarak algılamam beni doğru olmaya zorluyor. Keza namuslu olmaya çalışıyorsam, iyiliksever isem bu namus ve iyilik kavramının benim için birer değer olmasındandır. Değerler parantez içinde ar, kıyme çoğu, kıyem, ing veluyuz. Yararlı görülen, beğenilen, inanılan, arzu edilen şeyleri gösteren kıstaslardır. Toplumun çoğunluğunca beğenilen, onlara fayda sağlayan her şeyin bir değer olduğu söylenebilir. Sigara içilmemesi bir değer midir yoksa norm mudur? Bir salonda hepsi sigaranın sağlığa zararlı olduğunu düşünen 10 kişilik bir grup olduğunu düşünelim. Bu düşünce herkesin paylaştığı bir değer yargısıdır. Sigara içilmemesi gerektiğini anlatan bir değerdir. Bu değer, onu benimseyen grup üyelerinin hareketini yönlendirir. Ancak bu bir norm olarak kabul edilmeyebilir ve her şeye karşın salonda birisi sigara içebilir. Ortam bir salon değil de derslik olsaydı durum değişirdi. Zira bir derslikte sigara içilirse yaptırımlar devreye girer. Ya da suçlu konumundaki kişi orada bulunan insanların itirazına ve kınamasına yol açabilir. Gerçekte kapalı yerlerde sigara içmeyi yasaklayan kanunun, halka açık yerlerde de sigara içmeyi yasaklayan bir norm yaratmayı amaçladığı aşikardır. Parantez içinde Menras 108. kendisine kutsallık atfettiğimiz veya bir anlam ve kıymet yüklediğimiz varlıklar da bizim önemli değerlerimizdir. Mesela bir taşın değer, parantez içinde örneğin Hacerül Esved olması böylesi bir kıymet yüklemeye bağlıdır. Böyle bir yüklemeden soyutlandığı zaman bu taş sadece bir nesne olarak kalır. Bir şeyin değeri hem kendi içinde önemli ve kutsal olmasından hem de belli temel gereksinimleri karşılamasından dolayıdır. Değerler paylaşılır. Kişilerin çoğunluğu değerler üzerine uzlaşmıştır. Herhangi bir bireyin yargısına bağlı değildirler. Ciddiye alınırlar. Kişiler bu değerleri ortak refahın korunması ve sosyal gereksinimlerin karşılanması ile birlikte görür. Bu yüzden değerler coşkularla birlikte bulunurlar. Kişiler yüce değerler için özveride bulunur. Onlar uğruna mücadele ederler ve hatta ölürler. Merokic değerleri gaye değerler, parantez içinde terminal values ve vasıta değerler, parantez içinde instrumental values şeklinde iki grupta toplar. Gaye değerler bir bakıma bizim hayatımızın gayeleridir. Hatta sadece kendi hayatımızın değil, başkalarının hayatı içinde gaye olmasını istediklerimizdir. İkinciler ise bu gayeye ulaşmayı sağlayacak vasıtaları belirtir. Rokic'e göre eşitlik, aile güvenliği, kendine saygı, sosyal itibar birer gaye değerdir. Bunların yanında nezaket, sorumluluk, zeka birer vasıta değer teşkil eder. Parantez içinde Güngör 1998-85. Robin Williams 15 adet temel kültürel değerin varlığını vurgular. Başarı, iş disiplini ve çok çalışma, ahlaki değerlere bağlılık, insancıl olma, pratiklik ve yeterlilik, kendini geliştirme, iyi bir hayat standardı, eşitlik, özgürlük, uyumlu olmak, bilime olan inanç ve akılcılık, milliyetçilik, vatanseverlik, demokrasi, kendine ve başkalarına saygı, kolektif çalışmaya ve kolektif başarıya güven. Elbette bunlar ilaveler veya çıkarımlar yapılabilir. Örneğin, J. Henslin bunların yanında eğitim, dine bağlılık, ailede erkeğin reisliği, romantizm, tek eşli evlilik gibi bazı değerlerin de önemini belirtir. Parantez içinde Özkalp 99. İslam dinine inanan toplumlarda evlilik öncesinde bekaretin önemli bir değer olarak kabul edildiği çok açıktır. Batı kültüründe ise evlilik öncesi bekaretin bir değer ifade etmeyip aksine küçümsenen, istenmeyen bir şey olduğuna dair yaygın bir kanı vardır. Bu durum pratik hayatta gerçekten de böyledir. Bununla birlikte Hristiyan cemaatlerde bakireliğin ve lekesizliğin rağbet gördüğü yadsınamaz. ABD'de yapılan bir araştırmada Protestanların yoğun faaliyetleriyle 1980'lerde ergen beyaz kadınlar arasında bakire kalmayı tercih edenlerin oranında artış görülmesi bu inançla yakından bağlantılı olmalıdır. Parantez içinde Kurt 2009-B31. Bir değerler hiyerarşisinden bahsedilebilir. En yüksek sosyal değere sahip davranış kalıbı, en geniş ölçüde uyulan ve üzerinde en çok sosyal baskı yapılan davranış biçimidir. Değerlerden her birinin alanını diğerlerinden kesin çizgilerle ayırmak mümkün görünmese de, sosyal psikolojide değerler genellikle dini, ahlaki, ilmi, hukuki, iktisadi, siyasi, sosyal ve estetik değerler başlığı altında toplanır. Bununla birlikte şunlar dini, şunlar ahlaki, şunlar da ilmi değerlerdir diyerek kesin bir kategorik tasnife tabi tutamayız. Değerler çoğu zaman girift bir durumdadır. Ahlaki diye nitelediğimiz herhangi bir değer, aynı zamanda dini, geleneksel, siyasi ya da sosyal bir değer görünümü arz edebilir. Örneğin başkalarının görüşlerine saygı duymak, hem ilmin hem de ahlakın gereğidir. Öte yandan aynı saygı, hem siyasi hem de sosyal bir değer olarak pekala görülebilir. Keza çalışma da hem ahlaki hem de dini bir değer olarak kabul edilebilir. Parantez içinde Uysal 2003-53. Durkheim bütün değerlerin başlangıçta dini hayattan kaynaklandığını belirtirken, Marx bunların ekonomik altyapının yansıması olduğunu iddia eder. Normlar ile değerler arasında bir ayrım söz konusudur. Normlar belli şartlar içinde bireylerin neleri yapabileceklerini ya da neleri yapamayacaklarını, kısacası kuralları gösterdikleri için değerlerden daha belirli, sınırlı ve daha emredicidirler. Sosyal normlar değerlerin güvencesidir. Değerler bu normlar aracılığıyla varlıklarını sürdürürler. Son olarak şunu vurgulamamız gerekir. Değerler ancak prensiplerle yaşayabilir. Prensipler yoksa içselleştirilmiş değerler de yoktur. Olgular değişse bile prensipler ve dolayısıyla değerler zorunlu olarak değişmez niteliktedir. Bu değişmeyenin değişebilene üstünlüğünü gösterir. Gunnen'un parantez içinde 68 belirttiği üzere sürekli değişim ve durmadan artan hız ve haz gereksinimleri prensiplerden yoksun modern çağın en göze çarpan özelliğidir. Böylesine bir devingen yapı ise gerçek bir dağılma ve savruluşa işaret eder. B. Sosyalleşme ve din. İnsan bir toplum içinde yaşadığı için temelde sosyal bir varlıktır. O, beşeri karakterini de toplum içinde edinir. Toplum hayatı olmadıkça insanın bu karakterini geliştiremeyeceği açıktır. Vahşi hayvanlar tarafından kaçırılıp büyütülen çocuklarla ilgili sosyoloji literatüründe yer alan hadiseler bunun açık örnekleridir. Dünyanın muhtelif yerlerinde meydana gelen bu tür olaylarda çocuklar konuşma, yürüme ve sosyal hayata uyum sağlama gibi sosyal aktivitelerde normal çocukların sosyalleşme vasıflarından hiçbirini gösterememiştir. Esasen toplumdan ayrıldıklarında veya tecrit edilip hücrelere hapsedildiklerinde yetişkinlerin de sosyal melekelerini tamamen yitirmeseler bile önemli ölçüde kayıplar yaşaması kaçınılmazdır. Toplum hayatından uzakta, tek başına yaşayan münzevi insan modeli muhayyel bir konu olarak çok eski roman türü kurgu eserlerde görülebilir. Endülüslü İslam filozofu İbn Tufeyl (parantez içinde 1106-1186) Haybi Yaksan adlı eserinde ıssız bir adada tek başına doğayla baş başa yaşayan münzevi insanın hayatını ve zihninin gelişimini ele alır. Benzer şekilde Daniel Defoe (parantez içinde 1660-1731) Robinson Crusoe adını taşıyan romanında bu tür bir kahramanın serüvenini anlatır. Endülüs doğumlu bir başka düşünür İbn Bacce (parantez içinde 1085-1138) Mütevahhit (parantez içinde yalnız insan) isimli eserinde insanlardan kaçabildiğin ölçüde kaçarken akıl yetisini geliştirmeye çalışmalısın tavsiyesinde bulunur ve en doğru yaşam biçiminin münzevilik olduğunu belirtir. Ona göre birey toplumdan mümkün olduğu ölçüde uzak durmalı, kaçınılmaz haller dışında toplumla temas kurmamalıdır. Esasen İbn-i Bacce insanların her zaman münzevi hayat yaşamalarını talep eden bir individualist (parantez içinde bireyci) değildi. O çok açık bir şekilde inzivanın özü gereği iyi olmadığını belirtmekte, yalnızlığı ya da toplumdan uzaklaşmayı doğal olmayan bir durumdan kaynaklanan bir zorunluluk ve ara durum olarak görmekteydi. Tıpkı Farabi gibi erdemli insanın bozuk toplumlarda değil, varsa erdemli şehirlere hicret ederek oralarda yaşamasını tavsiye etmekteydi. (Parantez içinde Aydınlı 1997-278) İbn-i Bacce'den etkilenen Endülüs'ün ünlü filozofu İbn-i Rüşd (parantez içinde 1126-1198) de Platon'un devletine yazdığı şerhte şöyle der. Mevcut (parantez içinde olumsuz) devlette filizlenecek olan bir fikir insanı vahşi doğada vahşi hayvanlar arasında yaşayan bir kimse gibidir. Onlarla aynı yırtıcı faaliyetin içinde bulunması elbette zorunlu değildir. Fakat yırtıcıların hedefi olmamanın da bir yolunu bulması gerekecektir. Bunun yolu büyük ölçüde tecrit edilmiş bir hayatı tercih etmektir. Ne var ki bu durumda en yüksek yetkinlik elde edilemeyecektir. Zira söz konusu yetkinlik ancak ideal devlette elde edilebilir. (Parantez içinde İbn Rüşd 1956-138) Kuşkusuz İbn Rüşd de bir bireyci değildi. Zira münzevi bir insan, akli ve ruhi yeteneklerini ne kadar geliştirirse geliştirsin, kendi içine kapanmış ferdiyet seviyesinden topluma katkı sağlayan sosyal bir birey seviyesine ulaşamayacaktır. Her şeye rağmen zorunlu durumlarda inzivayı tavsiye eden 3 Müslüman düşünürün de Endülüslü olması dikkat çekicidir. Genel olarak düşünürler, insanın yaratılışı itibariyle medeni olduğu görüşünü benimsemişlerdir. Aristo, insanın toplumsal niteliğini zoon politikon, parantez içinde sosyal varlık kavramıyla ifade eder. İslam bilgini İbn Haldun ise, toplumsal hayat zorunludur diyerek insanlar için doğal olanın toplumsal hayat olduğunu belirtir. İslam ahlakçısı İbn Miskeveyh'in, parantez içinde 951-1030, işaret ettiği gibi, parantez içinde 1983-34, fert mutluluğa ulaşmak için birçok kişinin bulunduğu bir şehirde yaşamak zorundadır. Her insan fıtraten bir diğerine muhtaçtır. Bu yüzden o, insanlarla iyi ilişkiler kurmak ve onları içten sevmek zorundadır. Çünkü insanlar onun özünü ve insanlığını tamamlar. O da ötekiler için aynı şeyi yapar. Erdem-i Zühd'de, insanlardan uzaklaşarak dağlardaki mağaralara veya çöllerdeki manastırlara çekilmekte görenler, erdemlerden hiçbirini elde edemezler. Biz beşeri erdemleri insanlarla bir arada bulunmak ve onların sıkıntılarına katlanmakla öğreniriz. 1. Dini sosyalleşme. Nasıl davranılacağını öğrenme ve bir arada olma yeteneği, yani sosyalite yeteneği insanda doğuştan vardır. İnsan biyolojik bir organizma olduğu kadar aynı zamanda sosyal bir varlık, bir kültür taşıyıcısı ve içinde yaşadığı toplumun bir ürünüdür. Bir toplumun yaşam biçimleriyle birlikte o toplumda yaşamak için gereken bilgi, norm ve değerler kişilerin içinde yer aldıkları gruplar aracılığıyla bireye aktarılır. Bu kültürün içselleştirilmesiyle birey belli bir toplumun üyesi olma niteliğini kazanır. Bu bakımdan sosyalleşme, parantez içinde sosyalizasyon, bir toplumun kendi dünya görüşünü, davranış modellerini, inançlarını, gelenek ve göreneklerini üyelerine aktarmak suretiyle yaygın bir kişilik tipini oluşturma sürecidir. Bu kişilik tipinin temelleri daha çocuğun dünyaya geldiği andan itibaren atılmaya başlanır ve ömür boyu devam eder. Söz konusu kişilik tipinin oluşumunda ve bireyin çevresindekilerle etkileşiminde dini ögelerin yer alması durumunda ortaya çıkan sosyalleşmeye dini sosyalleşme denir. Dini sosyalleşme, bireyin kendi toplumuna ait dini kültür unsurlarını, sembol ve değerlerini alıp kendi kişiliğine mal ederek dini kişiliğinin ve kimliğinin oluşum sürecidir. Kuşkusuz çocuğun gelecekteki kişiliğinin ve kimliğinin temelinin atıldığı ilk yer aile kurumudur. Yeni doğan bebek için dini sosyalleşme sürecinin ilk temsilcisi ailesidir. Dini kimliğin temelleri daha çocuk dünyaya geldiği andan itibaren ailede atılmaya başlanır. Söz gelimi Müslüman bir ailede bir çocuk dünyaya geldiğinde sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunur. Ait olduğu kültüre ve aile geleneğine uygun bir isim konur. Maddi imkanlar elverişli ise onun için akika adı verilen bir kurban kesilir. Çocuk erkekse belirli bir yaşa geldiğinde mutlaka sünnet edilir. Hristiyan bir kültürde doğan bir çocuk için ise vaftiz töreni önemlidir. Kısacası konuşulan dil, inançlar, kültür, tüm değer ve normlar aileye yeni katılan bireylere aktarabilmek için ebeveynler yoğun çaba gösterirler. Hatta Müslüman aileler evliliklerinden askere uğurlama törenlerine varıncaya kadar tüm hayat evrelerinde yetişkin çocuklarına yönelik ilgilerini sürdürürler. Aile, sosyalleştirme sürecindeki işlevi nedeniyle belli bir dini kimliği çocuğa aktararak ona toplum içerisinde bir statü sağlar. Ailenin mekansal ve toplumsal konumu çocuğun ilişki kurabileceği çevreleri belirlemekte önemli rol oynar. Kırsal kentsel, eğitimli eğitimsiz, beyaz zenci, Müslüman Yahudi, dindar ateist kategorilerinden birinde oluşu çocuğun tanıyabileceği kişiler kadar gidebileceği okulları, evlenme şanslarını, eş seçimlerini, iş hayatlarını ve din yönelimini etkiler. Aile ile birlikte akraba grupları, okul arkadaşları, kitap ve din eğitim merkezleri, cami ve benzeri dini kurumlar, kitle iletişim araçları ve diğer pek çok kişinin yer aldığı küçük çemberler ve ilişkiler, kimliğin oluşumunda pay sahibi olarak ona nasıl bir iyi çocuk olunacağını göstermede etkili olurlar. Parantez içinde Fichter 996-2. Dolayısıyla bireyler sosyalleşme süreçlerinde daha çocukluk yıllarından itibaren hem yakın sosyal çevresinin telkinleri hem de süreç içerisinde kendi istek ve iradeleriyle bir kimlik sahibi olurlar. İkinci, benlik, ayna benlik, parantez içinde toplumsal kimlik. Kişiliğin temel ögelerinden sayılan benlik, parantez içinde self, sosyalleşme sürecinde bireyin tecrübeleriyle oluşan sosyal bir yapıdır. Kendilerine sembolik etkileşimciler adı verilen kuramcılar, benlik gelişiminde anlamlı semboller aracılığıyla gerçekleşen sosyal etkileşimin önemine değinmektedirler. Toplumsal kimlik konusundan önce burada kısaca sembollere değinmemiz faydalı olacaktır. Semboller bir şeyi temsil eden ve bir anlama sahip sosyal nesnelerdir. Kelimeler, parantez içinde tekne, fiziksel yapıntılar, parantez içinde yüzük, haç, fiziksel eylemler, parantez içinde sıkılmış yumruk, parmak sallamak, birer semboldür. İnsanlar çoğunlukla sembolleri kendileri hakkında başkalarına bir mesaj iletmek için kullanırlar. Örneğin belirli bir yaşam biçimine sahip olduklarını başkalarına iletmek için belirli model otomobil kullanabilirler. Sembolik etkileşimcilere göre benlik önceden verili olmayıp sosyal bir yapıdır ve ancak dil, jest ve mimikler gibi anlamlı semboller aracılığıyla karşılıklı insani ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkar. Bu kuramda jestler toplumsal sürecin temel mekanizmalarıdır. Jestler ikinci organizmanın karşılık vermesine yol açan özel bir uyarıcı olarak birinci organizmanın hareketleridir. Jestlerimiz çoğunlukla anlamlı olmakla birlikte surat ekşitme gibi fiziksel bir jest yaptığımızda biz parantez içinde aynaya bakmadıkça ne yaptığımızı göremeyiz. Bunun tersine sesli bir jest telaffuz ettiğimizde başkaları gibi kendimiz de duyarız. Sesli jestlerimiz kadar fiziksel jestlerimizi kontrol edemeyiz. Parantez içinde Risser, Stefniski, 2014. Nitekim Endülüslü İbni Hazm, parantez içinde Ö, 456, 1064, doğruluk tabiatı olmuş kişi için en adil şahit onun yüzüdür. O yalan söylediğinde yüzü ona ele verir der. Anlamlı semboller aracılığıyla toplumsal benliğin oluşum aşamalarını inceleyen G. Herbert Mead, parantez içinde 1863-1931, insanın çevresiyle kurduğu sosyal etkileşimin bir ürünü olduğunu belirtir. Topluma veya toplumsal dünyaya öncelik verilmekle birlikte, Mead'in çözümlemesinde ben her zaman nesne, parantez içinde İngilizce me ve edilgen bir konumda olmayıp aynı zamanda etkin bir öznedir. Parantez içinde İngilizce'de I. Birey işlevselci T. Person'ın düşündüğünün aksine toplumsal norm ve değerleri, rolleri ve statüleri edilgen bir şekilde benimseyip davranış olarak sergilemez. Bilakis aktif ben ile etkileşim mekanizmasını izleyen bir yorum sonucu kendi davranışını şekillendirir. Kısacası kişiler de kendi çevrelerini etkilerler. Böylelikle bireylerden bağımsız olarak daha önceden var olan şeyler, parantez içinde things, bireylerin anlamlandırmasıyla belirli nesneler, parantez içinde object haline dönüşür. Örneğin bireyden bağımsız bir şey olarak duran bir domates, yenildiği zaman bir beslenme nesnesi, nefret edilen birilerine atıldığı zaman öfkeyi gösteren bir nesne olur. Birey, bir yerde domatesi gıda maddesi olarak kullanırken bir başka yerde adeta silaha dönüştürür. Parantez içinde Wallace, 233. Blumer'in ifade ettiği üzere, oradaki şeyler olan nesneler, farklı bireyler için farklı anlamlarının olduğu, insandan insana farklılaşan göreceliğe yol açar. Bir ağaç, bir bitki bilimci, bir keresteci, bir şair ve bir bahçıvan için farklı bir nesnedir. Anlaşıldığı üzere, Mead'in kişisi oldukça etkin bir konumdadır. İnsanlar sosyalleşme sürecinde anlamlar dizisini öğrenerek düşünme yeteneklerini geliştirirler. Fakat onlar bireysel yeteneklerine göre inşa etme ve yönlendirme yeteneklerine de sahiptirler. Daha farklı ve dikkat çekici tarzda benlik kavramının sosyal etkileşimin bir ürünü olduğu görüşünü seslendiren sosyolog Charles Cooley'dir. parantez içinde 1864-1929. Cooley, parantez içinde 1922-99, ayna benlik, parantez içinde looking glass self kavramını kullanarak benliğin sosyal bir süreç olduğuna işaret eder. Buna göre çocukluk döneminde aile, komşu ve oyun grubu gibi ilk etkilendiğimiz birincil grubumuzun bize yansıyan tavır ve hareketleri kendimize yansıtılanı gördüğümüz aynaya benzer. Benliğimiz de bu yansımaya göre gelişir. Başkalarının nasıl gördüğümüzü düşünür ve bunun sonucunda edindiğimiz yargıya göre benliğimizi oluştururuz. Yakın sosyal çevremizdeki değer verip takdir ettiğimiz kimselerden aldığımız mesaj ve imajlar bu bakımdan oldukça önemlidir. Ayna benlik ve sonuçları. Ebeveyni tarafından sürekli olarak kötü, aptal ve başka çocuklarla olumsuz bir şekilde kıyaslanan bir çocuk için, kendisini olumlu yönde güdüleyecek başka dış etkilerde bulunmadığı takdirde, kendisi hakkındaki bu değerlendirmeyi kabul edip ona göre davranmaktan başka bir seçenek kalmaz. Bazen bu, en ağır hallerde psikopatlığa kadar varabilen bir aşağılık duygusuna yol açar. Bunun tersine aşırı ölçüde övülen çocuk, kendi hakkındaki olumlu değerlendirmeyi kolaylıkla kabul eder ve kendisini melek görünüşlü, yüksek zekalı ve dolayısıyla kendisini başka çocuklardan daha üstün görüp buna göre davranabilir. Kendisi hakkında beklemediği farklı bir tasarım yansıtan dış gruplarla temasa geçtiğinde, kendi birincil grubunun daha nazik çevresine ve daha iltifatlı tutumlarına dönmek isteyebilir. Ebeveyni çocuğa karşı nesnel davrandığı ölçüde dış dünyanın tutumları çocuk üzerinde yıkıcı bir etki yapmayacak, onu çok hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Burada çocuklar için anlatılan süreçler hayat boyunca sürer gider. Birey birincil grubun dışında da sürekli başkalarıyla iletişim halindedir. Bu iletişim doğru okunduğu ölçüde kişinin kendisi hakkındaki değerlendirmesi grubun değerlendirmesiyle uyumlu olacaktır. O zaman söz konusu birey uyumlu ve normal bir kişiliğe sahip bir kimse sayılabilecektir. Bir kimsenin kendi hakkındaki değerlendirmesiyle topluluğun değerlendirmesi arasındaki ayrılık bazen uyumsuz kişiliklere yol açabilir. Kendini değerinin altında gören kimse aşağılık duygusuna kapılabilir. Kendisini değerinin üstünde gören kimse ise sevilmez. Ondan kaçılır ve kendini beğenmiş asosyal bir kimse olarak görülür. Parantez içinde Lundberg 1970-1210. Benliğimizin korunması başkalarının onayına bu denli bağlantılı olduğu için onların beklentilerine uymaya ve hakkımızda ne düşündüklerini anlamaya çalışırız. Diğerlerinin hareketlerinden neyin yansıdığını görebilir ve kendimiz hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Parantez içinde Swinkwood 1998-312, Bozkurt 2004-42. Olumsuz yansıtma ve değerlendirmelerden kaçındığımız için çevremizdeki insanların beklentilerine uymaya çalışırız. Yansıtmanın benliğimiz üzerindeki önemi nedeniyle başta ailemiz ve yakın çevremiz olmak üzere dini, siyasi, mesleki ve benzeri aidiyet gruplarımıza yöneliriz. Ve böylelikle aidiyet ya da referans gruplarımız içinde öz saygımızı yüksek tutmaya çalışırız. Kuşkusuz benliğimiz bütünüyle başkalarının kendimizle ilgili imajlarını bize yansıtmalarına bağlı değildir. Cooley'nin teorisi çocukluk döneminde anlamlı olmakla birlikte iyi bir gelişimle elde edilebilecek sağlıklı bir kişilik, olumsuz yargılamaların benliği etkilemesini bir ölçüde engelleyebilir. Ayrıca kişinin kendini değerli hissetmesi ve bunun sonucunda iyi görünmesi, her şeyden önemlisi iyimser bir halet ruhiye içerisinde çevreye olumlu mesajlar vermesi, olumlu geri bildirimler almasını sağlayabilir. Siz ne zaman değerli hissederseniz, yakın sosyal çevrenizde, parantez içinde önemli ötekiler, size de aynı ile mukabele ederek sizi değerli görmeye başlarlar. Kendinizi değerli görürseniz, herkes sizi değerli görür. Böylelikle bireyler aynalama yapabilirler. Kendinizi iyi hissettiğiniz takdirde olumlu yansıtmalarda bulunabilirsiniz. Kişisel gelişimci, Theta Healing'çiler bir travma sonucu belirli hislerini kaybetmiş danışanlarına kaybettikleri sevgi, kendini değerli görme ve benzeri hislere tekrar yüklediklerini ileri sürerek bu konuyu vurguluyorlar. Bir düşünürün söylediği gibi, güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Öz saygı, damgalama ve aidiyet gruplarına yönelim. Olumlu bir öz saygıya sahip olmak, kendinin değerli olduğuna inanmak, diğerlerince beğenildiği duygusu taşımak hemen hemen tüm insanlar için önemli bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın doyurulması sosyal piramitte en azından çok aşağılarda bulunmamaya bağlı olduğundan damgalı kişi veya gruplar için öz saygılarını yükseltmek veya korumak güçleşir. Damga, parantez içinde stigma, kızgın demirle veya kesici bir aletle yapılan bedensel bir izdir. Damgalamanın daha ziyade esirlere, kölelere, vahşilere, haydutlara, canilere, hırsızlara, cüzdanlılara ve hayvan sürülerine uygulandığı bilinmektedir. İnsanlar söz konusu olduğunda damga aracılığıyla diğerlerin onlardan sakınmalarının sağlanması hedeflenmektedir. Damgalanma ile kişinin toplumda düşük mertebesini görünür kılan bir sosyal temsil söz konusudur. Olumsuz bir şekilde etiketlenmek, damgalı olmak, parantez içinde stigmatizasyon, diğerlerinden olumsuz tepkiler almayı içerdiği ölçüde öz saygıyı düşürür. Önyargıların hedefi konumundaki gruplar bir süre sonra önyargıları desteklerler, yönde davranabilirler. Ayrımcılığın yaygın olduğu toplumlarda çocuk veya ergenlerin kendi aidiyet gruplarına yönelmeleri, öz saygılarını koruma ve yükseltme düşüncesiyle açıklanabilir. Geniş toplumdan kendisi hakkında olumlu mesaj ve imajlar alamayan gençler, destek bulma ve olumlu tepkiler alma olasılığının yüksek olduğu aidiyet grubuna yönelmekte ve böylece öz saygısını yükseltmeye çalışmaktadır. Cemaatçiliğin ve gettolaşmanın dışlanan gruplarda yaygın olması bu noktayla ilişkilidir. Parantez içinde Bilgin 2007-71. Erwin Goffman, parantez içinde 1982, Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu adlı kitabıyla sırf insani olan benliklerimiz ile toplumsallaşmış benliklerimiz arasında bir uyuşmazlık, bir gerilim saptar. Bu gerilim etrafımızdaki insanların bizden ne yapmamızı bekledikleri ile o anda bizim ne yapabileceğimiz arasında ortaya çıkar. Bizden yapmamıza yönelik istekle karşılaşırız. Üstelik bu isteği yerine getirmekte kararsız kalmamamız beklenir. Böylelikle inişler ve çıkışlar içinde belirli bir benlik imgesiyle toplumsal izleyicilerimize yönelik performans sergileriz. Bir sahnedeki drama performansını andıran bu durumu Goffman dramaturji kavramıyla açıklamaya çalışır. Goffman, bireyin performansını benliğin sunumu, yani bir kimsenin başkalarının kafasından belli imgeler, parantez içinde izlenimler yaratma çabası olarak tanımlar. Burada sahne önünde ve sahne arkasında farklılaşan benlik eyleyenin, parantez içinde failin bir mülkiyeti olarak değil, eyleyenle izleyici arasındaki dramatik etkileşimin bir ürünü olarak algılanır. Benliğimiz ve toplumsalın etkileşiminden toplumsal kimliklerimiz ortaya çıkmaktadır. Kimlik kavramı bu anlamda bireysel ve sosyal olanın bir araya getirildiği bir anlam içeriğine sahiptir. C. Dini kimlik. 1. Kimlik kavramı. Kimlik sözcüğü, aynilik, parantez içinde özdeşlik ve sürekliliği içeren Latince identitas kökünden gelen uzun bir tarihi olduğu halde popüler kullanımını ilk olarak Batı'da 20. yüzyılın başlarında elde etmiştir. Hemen hemen aynı dönemlerde Türkçe'de hüviyet, parantez içinde söz gelimi hüviyet cüzdanı şeklinde kullanıma sahipti. Kavram olarak kimlik, önce psikoloji ve sosyal psikoloji alanında ele alınmış, 1980'lerden itibaren ise kimliğin oluşumunda bireyin kendisiyle birlikte toplumun da etkili olduğunu fark edilmesiyle sosyoloji ve sosyal antropoloji içinde araştırma konusu yapılmaya başlanmıştır. Şemsettin Sami'nin parantez içinde 1850-1904 Kamusu Türkiye'sinde hüviyet kelimesinin karşısında şu ifadeler görülüyor. 1. Mahiyat, mahiyet hakikat, parantez içinde mahiyet umumi olup hüviyet ise başlıca şahıs mahiyetidir. 2. Bir adamın aranılan veya olmak iddiasında bulunduğu şahıs olması. Kimlik kavramının dünya görüşü kavramı ile yakın ilişkisi vardır. Ben kimim? Nereden geliyorum? Dünya ve evren nasıl meydana geldi? Benim bu dünyada bulunma amacım nedir? istediğim şeyi her istediğim zaman yapabilir miyim? Buradan, bu maddi varlık aleminden nereye gideceğim? Gibi sorular, hayata dair, hayatın anlamına ve amacına dair, kainata ve onun içinde bizim yerimize dair sorulardır. Bu sorulara vereceğimiz cevaplar bizim dünya görüşümüzü biçimlendirir. Dünya görüşü, bir şahsın dünyayı ve onun içindeki kendi yerini görme ve açıklama tarzıdır. Dünya görüşünüz yalnızca düşünme tarzımızı değil, aynı zamanda tavır ya da duruş tarzımızı da etkiler. İşte kimlik de sen kimsin, sen nesin, kendini nasıl tanımlıyorsun türünden kimlik ve aynı zamanda dünya görüşü belirleyici soruların karşılığıdır. Bu sorulara verilebilecek cevaplar yerine göre bizim bireysel, kolektif, kamusal, dini, milli, yerel, etnik ve benzeri kimliklerimizi yansıtacaktır. Kuşkusuz kimlik duygumuz tek parçadan oluşmaz. Kimliğin birbiriyle kesişen bireysel, toplumsal, kolektif ve kamusal ögeleri vardır. Bir insanın kim olduğu gerçekte toplumsal süreçtir ve bireysel kimlik özünde toplumsaldır. Bununla birlikte kimlik, içselleştirilen kişisel özellikleri de yansıtır. İşlevsel açıdan bakıldığında kimlikler, kaosun karşıt anlamını içererek güvenlik ve istikrar durumlarını ifade ederler. Böylelikle bir kimsenin kimliği sabit bir dayanak noktasını teşkil eder ve toplumsal çatışma ve uyum ya da toplumsal farklılaşma ve bütünleşme durumlarında bariz bir şekilde ortaya çıkar. Parantez içinde Taştan 1996-13. Toplumda yaşayan bir birey olarak diğerleri tarafından görülmek, dinlenmek, dikkat edilmek, ilgi görmek ve var olduğumuzun bilinmesini isteriz. Bazı hallerde negatif bir kimliğin bile tercih edilebilir olmasının temelinde bu gerçek yatar. Beni görmezlikten gelmeyin, bana kızın, eleştirin ama hiç olmazsa fark ettiğinizi gösterin tarzı konuşmalar bunu yansıtır. Geleneksel toplumda yeri ve konumu belirgin olan ferdin, modern dönemde başkaları tarafından fark edilme sorunu yaşadığı açıktır. Bir insanın toplumda hem cinsleri tarafından fark edilmeden yaşamaya mecbur edilmesi, ona verilebilecek en büyük ceza olabilir. Modern insan, bilinçli bir şekilde kendisini görmeyi reddeden insanlara karşı kimliği sayesinde görünür olmak istemektedir. Parantez içinde Bilgin 25-71. Kimlik ve simgeler. Kimlik, önce simgeler, hatta görünüşler işidir. Bir topluluğun arasında benimkiyle aynı tanılara sahip isimleri olan, aynı ten rengine ya da aynı benzerliklere, hatta aynı kusurlara sahip insanlar gördüğümde, kendimin böyle bir topluluk tarafından temsil edildiğimi hissedebilirim. Bir aidiyet zinciri beni onlara bağlar. Bu zincir ince ya da kalın olabilir ama kimliği dış görünüşte olanlar tarafından hemen fark edilir. Parantez içinde Maluf 2010-100. Nerede olunursa olunsun insanların benzerleriyle köprü kurmalarına yarayan kimlik işaretlerine ihtiyacı vardır. İkinci, dini kimlik ve yansıtma. Kimlik, çocuğun çeşitli kişileri model alarak kendi benliğini kurmasıyla başlar ve sosyalleşme sürecinde şekillenir. Çocuk ilk referans sistemlerini ve özdeşleşme modellerini ailede ve yakın sosyal çevresinde bulur. Parantez içinde Bilgin 87. Bu bakımdan kimlik sosyal bir olgu ve dinamik bir süreçtir. Dolayısıyla kimlik kavramı doğal bir veri olmayıp sosyolojik olarak oluşturulmuş ve kurulmuş bir karaktere sahiptir. Parantez içinde Marshall 405. Etnik kimlik dahil genellikle kimliğin ontolojik, özsel bir gerçekliği yoktur. Neredeyse tüm kimlikler, kişiler veya gruplar arası ilişkilerden oluşan bir inşa ürünüdür. Bu yüzden sosyolojik gelenekte kimlik kuramı sembolik etkileşimcilikle irtibatlandırılır. Buna göre verili olmayan benlik bir sosyal yapı ürünüdür. Bireysel kimlik duygusunun başlangıcı olarak görülebilecek Kuli'nin ayna benliğinin oluşumu da benzer bir sürece işaret eder. Biz kendimizi başkalarının bize karşı bakışları ve söylemleriyle yansıtıyoruz. Başka bir şekilde ifade edersek, sosyal çevremizde yer alanların bize bakış ve değerlendirmeleri, yakınlık derecesine göre belirli ölçüde benliğimiz ve dolayısıyla kimliğimiz üzerine güçlü bir etki bırakmaktadır. İnsanları dini açıdan olumlu ya da olumsuz etiketlendirmelerin onların dini kimliklerin oluşumunda etkili olduğu su götürmez bir gerçektir. Dindar, ateist, dinsiz ve benzeri türden etiketlerle yaftalanma durumlarında, gençlerin ve özellikle de çocukların bu söylemler doğrultusunda eğilim ve tavır sergileyecekleri açıktır. Dindar kimliklerin oluşumunda benliğin, Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını yansıtıcı bir aynalık yeteneğine sahip olması da oldukça önemlidir. Dindar kişi, Allah'ın isim ve sıfatlarını yansıttığı ölçüde ancak Allah'ın ahlakı ile ahlaklanabilir. Parantez içinde, tahalluk bi ahlakillah. Allah'ın ahlakı ile ahlaklanmayı başarabilen fert, aynı zamanda Allah'ın boyası, Bakara 2.138 ile benliğini ve kimliğini şekillendiren kimsedir. İslam düşüncesi açısından bütün hakikatler, esmadan, parantez içinde Esma-i Hüsna tecelli eder. Bütün hakikat, hikmet ve oluşumlar Esma'nın bir yansımasıdır. İşte insan, Esma'ya aynalık yapmak suretiyle hikmet ve hakikatleri kendi tutum ve tavırlarında yansıtabilir. Diğer taraftan bizim tercihlerimiz doğrultusunda bu defa başkalarının bize aynalık yapması da ahlaki kimliğimizin şekillenmesinde etkili olabilir. Lokman Hekim'e atfedilen şu anekdotta, bu ahlakı nasıl elde ettiniz sorusuna onun verdiği cevap sosyal çevrenin aynalık işlevini gösteriyor. İnsanlara baktım, onlardaki iyilikleri aldım, kötülükleri reddettim. Mevlana'ya atfedilen iyi dostu olanın aynaya ihtiyacı olmaz sözü de bu bağlamda değerlendirilebilir. O halde dini kimliğin oluşumunda üç farklı sosyolojik aynalamanın faaliyette olduğunu söyleyebiliriz. A. Kulici anlamda toplumun beklenti, istek ve baskıları doğrultusunda gelişen ayna benlik. B. Allah'ın isim ve sıfatlarına aynalık yapma. C. Başkalarının bireye aynalık yapması, yani başkalarının iyi ya da kötü davranışlarını tercih ederek alma ve bunları kimliğe yansıtma. Bu üçlü aynalama, daha birçok uzantı ve açılımıyla birlikte dini kimliğin inşa süreçlerini şekillendirebilir. Mersin'de dinsel ve etnik kimlikler. Mersin'de gerçekleştirilen bir araştırmada 386 kişiye yöneltilen "Kendinizi aşağıdakilerden hangisiyle tanımlarsınız?" şeklindeki birden fazla seçeneği işaretlemenin serbest olduğu sorusuna %61'i, parantez içinde 234, mutlaka Türk. %41'i, parantez içinde %58, mutlaka Müslüman seçeneklerini işaretlemiştir. Onları %40 ile Türkiyelilik izlemiştir. Örneklemde yer alanların %13'ü Arap, %11'i de Kürt seçeneğini işaretlemiştir. Birden fazla kimlik tercihinde bulunarak oluşturdukları kombinasyonlar açısından ilk sırayı %27 ile Türk ve Müslüman olmak almaktadır. Arap Aleviler %5 ile temsil edilirken Kürt Alevilerin oranı %1'dir. Sünni seçeneği işaretleyenlerin oranı da %2,6'dır. Sadece Arap ile sadece Kürt seçeneğini tercih edenler %1'er oranındadır. Deneklere günlük hayatta kullandıkları ilk dili sorulduğunda Türkçe %98 ile ilk sırada yer alırken onu Kürtçe parantez içinde %8 ve Arapça parantez içinde %7,5 izlemektedir. Parantez içinde Özdemir 2010 389. 3. Dini kimlikler ve sosyokültürel süreçler. Her dünya görüşü arzuladığı insan tipini yetiştirmek üzere belli başlı unsurların önemine dikkat çeker. Bunlar bir toplumun oluşumunu sağlayan temel yapı taşlarıdır. Sosyokültürel yapının temel unsurları olarak bilinen zihniyet, ahlak, din, edebi ve estetik durum gibi değerler sosyal çevre ile birlikte toplumsal kimliklerin şekillenişinde önemli ölçüde etkilidirler. Biz, dini kimliği belirleyen bu sosyokültürel süreçleri, zihniyet, davranış ve eylemler, fiziksel görünüm, sosyal çevre ve kurumsallaşma başlıkları altında ele alıp İslami kodlar açısından bir değerlendirmeye tabi tutacağız. A. Zihniyet ve davranışlar. Bir toplumsal yapıyı oluşturan tüm sistemler aslında belirli bir zihniyet içerisinde şekillenirler. Genel sistem, içindeki alt sistemlerin her birinin kendi farklı zihniyet, ideal ve düşünce temelinde şekillenmeleri durumunda ister istemez bir çatışma ve kaos ortaya çıkar. Daha doğrusu sosyokültürel yapının temel unsurları ortak ve türdeş bir zihniyet etrafında örülmediği durumlarda alt sistemlerden oluşan kurumlar arasında anomi ve dengesizlik durumu belirir. Her bireysel eylem ve toplumsal sistemin temelinde belirli bir zihni boyut bulunur. Kelime-i tevhid ya da şehadet, İslami zihniyet ve kimlik değişiminin gönül ve dil bağlamında bir formülasyonudur. Bu söz, bir yaratıcı ve onun elçisine olan imanı belirtmesine ilaveten, sosyolojik olarak Müslüman kimliğinin temel zihniyet kodlarını ifşa etmekte, Müslüman topluma katılmayı ifade etmektedir. Hazreti Peygamber, neredeyse tüm risalet görevi boyunca karanlığı çağrıştıran cahiliye zihniyetiyle mücadele etmiş, ortak bir zihniyet etrafında şekillenen bir Müslüman kimliği tesis etmeye çalışmıştır. Kur'an, bir topluluk kendini, parantez içinde zihniyetini, dünya görüşünü değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez. Ayetiyle sosyal değişimde kolektif zihniyetin önemine işaret etmektedir. Belirli bir tutum ve zihniyet çerçevesinde şekillenen eylem ve davranışlar ise zihniyet boyutunun dışsalmış boyutudur. B. Fiziksel görünüm. Dış görünüm, kimliği tek başına bütünlüğüyle belirlemese bile, bir kimsenin kimliği onun fiziksel görünümünden bağımsız değildir. Kıyafetlerimiz, saç ve sakal şekillerimiz, aksesuar olarak kullandığımız çeşitli simgeler, hatta dilimize dökülen sözcükler, kimliklerimizde dini bir renk olup olmadığını gösterecek kadar etkili olabilirler. C. Sosyal çevre. İnsan, başta beşeri karakterinin çoğunluğu olmak üzere kültürel niteliklerini sosyal bir çevrede elde eder. Çevre kavramı insan davranışlarını etkileyip genetik olmayan bütün etmenleri içine alır. İnsanın çevresini fiziksel ve sosyal olmak üzere iki kısımda ele alabiliriz. Besin, hava, sıcaklık, ışık, atmosfer basıncı, tüm organizmayı kuşatan fiziksel çevreyi, ferdi kuşatan toplum, inançlar, örf ve adetler, gelenekler ve görenekler, sosyokültürel çevreyi oluşturur. İnsan kişiliğinin gelişiminde kalıtsal, parantez içinde genetik ve çevresel şartlar hiçbir zaman tek taraflı değildir. Birlikte ve iç içe işlemektedir. Şu hadis, kişiliğin ve kimliğin gelişiminde kalıtsal ve çevresel şartlara birlikte dikkat çekmektedir. Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Konuşmaya başladığında ebeveyni onu Yahudi, Hristiyan ya da müşrik olarak yetiştirir. Müslim, Kader, 23. İrsiyet ya da kalıtım, organizmanın yapısını belirlemekte, insani durumda belirli ölçüde karakter ve zekasını da etkilemektedir. Kuşkusuz çevre, olmayan bir şeyi yaratmış değildir. O sadece fıtratımızda olan şeyi açığa çıkarmakta ve şekil vermektedir. Fiziksel bir çevre unsuru olarak toprak, güneş ve su, karpuz çekirdeğinden incir ağacı çıkarmaya yeteneğine sahip değildir. Bazı kimselerin çok iyi ailelerden geldiklerinden, asaletten ve kanı bozuk olmaktan söz edilmesi, kalıtımın, parantez içinde sosyal kaynak, önemine işaret eder. Bundan dolayı evlilikte soy bakımından da küfüv denklik niteliğine bazı aileler çok önem verir. Soyluluk yönünden birbirlerinin dengi sayılmadıkları için bazı gençlerin evlenmeleri engellenir. Parantez içinde Baymur 1984 220. Bununla birlikte insanın dünya görüşü sosyal bir çevrede şekillenmektedir. Üzüm üzüme baka baka kararır. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim gibi atasözleri sosyal çevrenin önemine dikkat çekmektedir. D. Kurumsallaşma. Sosyal çevrenin uzantısı olarak belli bir zihniyet etrafında kurumsallaşma ve teşkilatlanma, bir kültürü asırdan asıra aktarma işlevine sahip olabilir. Parantez içinde Er 2008 237 276. Hazreti Peygamber'in hicreti esnasında ilk yaptığı işlerin başında önce Kuba ve daha sonra Medine'de birer mescit inşasının gelmesi oldukça anlamlıdır. Medine'deki mescit bir ibadet mahalli olmalısına ilaveten, aynı zamanda toplumsal meselelerin görüşüldüğü bir toplantı, zekat ve sadakaların dağıtıldığı, sosyal güvenlik ve eğitim faaliyetlerinin parantez içinde suffe yürütüldüğü eğitim merkeziydi. Özetle, Hazreti Peygamber'in uygulamaları örneğinde kurumsallaşmaya baktığımızda, Medine döneminin başlangıcından itibaren İslam toplumunun şu temel alanlarda sosyolojik anlamda hızla kurumsallaştığını söyleyebiliriz. Din, parantez içinde mescit, ekonomi, parantez içinde Medine pazarı, siyasi, parantez içinde Medine vesikası devlet, eğitim, parantez içinde ashab suffe ve aile kurumu koruyucu aile uygulamaları. Kimlik ve mabet. İster mescit, isterse havra ya da kilise türünden olsun, tüm mabet ve tapınaklar geçmiş bir inanç ve kültürün kimlik yansıtıcıları olarak algılanmıştır. Tarihin her döneminde fatihler fethin bir sembolü olarak fethettikleri topraklarda genellikle bir mabet inşa etmişlerdir. Bu İslam fatihleri için de geçerlidir. İslam şehirlerinin bir cami ve onun müştemilatı etrafında konumlanmasının sebebi onun kimlik belirleyici bir niteliğe sahip olmasındandır. Ayrım sonu. Sayfa 89.